İlişkiler Anatomisi podcast'ini dinliyorsunuz. Yurt dışına yerleşme anatomisi gerçek kesit bölümündeyiz. Konu hakkında uzmanlığımız yok. Bu konuda çok uzmanlığa da gerek yok. Ama yine de tecrübeye ihtiyacımız var. O yüzden bu bölüm kimi konuk alıyoruz Nagi?
Bu bölüm Berlin'de yaşayan Derya ve Okan konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Teşekkür ederiz ağırladığınız için.
Ne demek, bizler için bir keyif.
Ya benim canlarım ya, bunu geçmek istemiyorum. Okan, Sahte Okey Doğaçlama Tiyatro Grubu'nda olduğun zamandan, tiyatrodan arkadaşım.
Doğru.
Doğru.
Doğru bilgi.
Sonra bundan 3 sene önce sanırım Berlin'e yerleştiler. Hı-hı. Derya ile birlikte. Derya da o zamanlar Birgül Gazetesi'nin kültür sanat bölümünde çalışıyordun. Doğru bilgi.
Doğru bilgi, doğru.
Şimdi 3 senedir Berlin'deler. Şimdi ne yapıyorsunuz orada? Nasıl gidiyor?
Yani iyi gidiyor aslında. İşte 3 sene oldu ve biz de nasıl zaman geçti anlayamadık tabii. Bu arada bu korona süreciyle birlikte 2 yıl çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ama mutluyuz. Şu anda gayet yaz da geliyor. Böyle enerjimiz de güzel.
Biz evet, de bu süreçte bu süreçte bir de bebişiniz oldu. Bu ha, da evet. Bence öyle bir gereken bir şey.
Doğru, Avrupa'ya taşınır taşınmaz.
Aslında çok iyi bir dönemde oldu. Şey yani birazcık fesatlık gibi olacak ama o ilk doğduğu dönemde biz dışarı çıkamadık. Kimse çıkamadı diye de sevindik yani.
Peki ben bir şey daha söyleyeceğim. Bölüme başlamadan. Derya, YouTube içerik üretiyorsun ve özellikle son hani birkaç bölümdür de öncesinde de görmüştüm ama Berlin'de ev bulma sürecini paylaştın. Orada farklı mesleklerden çalışan insanlarla röportaj yaptın. En son dil öğrenme sürecinle ilgili bir bölümün vardı hatta. Bizi dinleyenler sana YouTube'da nasıl ulaşabilir? Onu da söyleyelim en başında.
Tabii Derya Aydoğan Çetin YouTube kanal ismim. Aslında ben normalde kültür sanat editörü olduğum için yani muhabir olduğum için burada da daha çok kültür sanatla ilgili işte böyle burada doğmuş büyümüş ya da sonradan buraya taşınmış göçmen işte geçmişi olan sanatçılarla söyleşiler yapmak amacıyla devam ettiriyorum kanalı ama burada çok güzel tabii bir malzeme var yani yurt dışına yaşamak ve işte yaşamanın dışında da aynı zamanda bu araştırma süreçleriyle ilgili bir sürü konu malzeme olduğu için onlardan da bir şeyler yapayım istedim. İşte o ev arama süreçlerini geldiğimde çektim. Şimdi mesela sokak röportajı yaptım işte Berlin'de ev bulmak çok zor ve kiralar çok böyle tartışılan bir konu. O yüzden işte insanlar hangi semtte oturuyorlar, ne kadar para ödüyorlar ki bunlar en çok dikkat çeken, merak eden konular. Yani hem kendim bilgilenmek için hem de aynı zamanda işte gelmek isteyenler olursa onların bilgilenmesi için öyle videolar hazırlıyorum.
Muhteşem. Gerçekten bence çok lazım olan bilgiler.
Çok şey hem bizim burada çevre edinmemize de yardımcı oluyor. O şekilde tanıştığımız arkadaşlarımız da var burada.
O zaman biz Instagram. Şimdi yurt dışındayız ya, kusura bakmayın biraz.
Senin kaydı.
Kayıyor.
Türkçe kaydı diyeceğim de bu da Türkçe de değil.
Evet, yani hiçbir dilde değil yani. İlişkiler Anatomisi Instagram sayfasında anket yaptık. Yurt dışına yerleşme ile ilgili. Şimdi anket sonuçlarını hem değerlendirelim hem de sizlere soralım istiyoruz. Sevgili Okan ve Derya. İlk soruyla başlıyorum o zaman.
Evet, dinliyoruz.
Yurt dışında yaşayanları bir görelim diye sorduk. %26 göç ettim demiş. %74 memleketteyim demiş. Bir sonraki soru da kalanlar için yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor musunuz diye sorduk. Bu ülkedeki %75'in %75'i evet düşünüyorum dedi. %25 de hayır dedi. %75 çok büyük bir oran değil mi ya?
Büyük bir oran evet. 75-25'ten bayağı büyük.
%75'in %75'i evet. Yani şey herkesin aklı yani o düşünmeyenler bile yani işte evliyse sevgilileri varsa bir taraf yine düşünüyor oluyor aslında. Veya şu an düşünmüyorsa bile bir iki sene içinde düşünmüş oluyor. Yani çok büyük bir oran. Hani üzücü mü bilmiyorum yani o açıdan.
Yani tabii şey yurt dışına taşınmayı düşünen kişilerin yaşları da mesela atıyorum 18 ise çok haklılar zaten yani yurt dışına mutlaka bir gidip görmeleri gerekiyor. O yüzden de ben de 17-18 yaşındayken böyle bir soru sorulsa muhtemelen evet kesinlikle yani her şeyden bağımsız olarak yine evet derdim diye düşünüyorum bu soruya. Ya çok da negatif olduğunu düşünmüyorum. Yani evet maalesef gerçekleri bildiğimiz için biz biraz üzülüyoruz ama yani herkesin aynı sebeplerle evet dediğini de düşünmüyorum.
Sebepleri ama şu... de sorduk. Göreceğiz ne demişler.
Göreceğiz.
Bu doğru. Benim zamanımda da yani üniversite zamanında birçok insan ben yurt dışına taşımak istiyorum diyordu aslında. Ama şu an yani
şu an bizim... aktif bir çaba var yani.
Evet. Yani bir gelecek hayali değil. Şu an halihazırda çalışan, işi olan 4-5 yıllık işte yani senior pozisyondaki birçok farklı pozisyondaki insan gitmek istiyor yani. Evet. O biraz daha farklı bence eskiye kıyasla.
Ben buraya taşınmadan önce 3 yıl önce bir haber hazırlamıştım ve bu haberde işte bu beyin göçünü anlatan bir şeydi. İşte insanlar gitmişlerle konuştum daha önce, yani gitmek isteyenlerle değil de hep neden gittiniz diye sorduğumda çok benzer cevaplar almıştım. Yani insanların çoğu tabii ki şey istiyorlar, emeklerinin karşılıklarını almak istiyorlar ve o yüzden.
Bu arada bu Derya'nın söylediği haberle ilgili bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi hatırladın mı? Bizimle yurt dışı göç hakkında röportaj yapan ikinci basın yayın kuruluşusunuz sanırım. İlki ZDF. Evet. İlki Alman televizyonu ZDF'ydi. Evimize geldiler böyle işte ben ev ararken internetten gittiler. İşte bize koli lazım, koliyle görüntü lazım diye bana zorla bir koli buldurup evden taşınıyormuş havası verdirerek birkaç görüntü aldılar.
Çok komikmiş.
Yayınlandı o. Hani o zaman hiç sıfır Almanca vardı tabii. Kim bilir nasıl çevirdiler onu da bilmiyoruz. Hani. Ben konuşuyorum ama önde bir Almanca ses var.
Belki şey gibi çevirmişlerdir. Türkçe'de de öyle ya dublajlar. Aman tanrım Berlin'de taşınmak çok zor dostum.
Almanca daha hası. Du hast bis falan diyor.
Yani konuyu çok şey yaptık ya, değiştirdik bu arada ama evet, yani pardon. Şey yani %75 çok büyük bir oran gerçekten ve insan bir yandan çok üzülüyor. Gerçekten işte sebeplerini bildiğimiz için üzülüyoruz ama diğer taraftan da evet aslında keşke Türkiye'deki gençlerin herkesin böyle %75'inin bir yurt dışı deneyimi olsa, bir yandan da hani yurt dışına çıkmayı o açıdan da görseler falan diye de seviniyoruz da yani. Herkes ille kalacak diye bir şey yok. Büyük bir tecrübe yaşayıp geri dönenler de çok olacaktır bence.
Evet. Nereye yerleştiniz ya da nereye yerleşmeyi düşünüyorsunuz diye sorduk. Almanya bayrağı gözleyerek yukarıda. Hemen onu takip eden Hollanda, Fransa ve İngiltere. Farklı olarak da hani farklı değil ama yine bildiğimiz Avustralya, İsveç, Kanada, İspanya, İrlanda, Danimarka ve Kuzey Avrupa'da var. Şimdi eskiden olsa adını çok sık duyduğumuz ama bu kadar uzun listede hiç karşımızda olmayan bir ülke var. Dikkatinizi çekti mi?
Hayır.
Amerika.
Amerika yok, evet, ilginç.
Evet, daha zor tabii nispeten oraya gitmek de.
Ama yani şey Avustralya falan var listede değil mi? Kanada evet, var yani oralar da.
Kanada var, Avustralya var.
Oralar biraz daha kolay aslında yani. Ama Amerika hiçbir şekilde vize vermiyor ya biraz.
Mesela benim üniversite dönemimde hayaller, yurt dışına taşınacağım diyenlerin hayallerinin başında Amerika geliyordu mesela.
Evet evet, gene eskiden öyleydi hep. Yani yurt dışı dediği zaman insanlar Amerika'ya giderdi.
Kimse de Almanya'yı istemezdi yani aslında. Yani.
Bence o dönem Rafet Erroman'ın O Memo şarkının çıktığı belki dönemleri olduğu için.
Tarkan'ın şeyin State Building binasının tepesinden kendini sarkıttığı klip de var.
Yani. Burak Kut şey çekti, klip çekti falan orada.
Bu üçlü çok şey değiştirdi o evet. Bence.
O değiştirdikleri şey işte bir 15 yıl gitti, bitti bence artık o.
Bunun şey etkisi olabilir. Bir kere bu ne bileyim ya, korona zamanı da gördük. Biraz ondan öncesi de başladı. Bir Amerikan rüyasının, Amerikan rüyası olmadığı, o yani. Eski hype'ının olmadığı benim aklıma gelenlerden.
Evet, biraz da insanlar daha sosyal devlet istiyor olabilir. Sağlık, eğitim, bir güvence olsun artık. Zaten belki birçok insan da o yüzden bunalıp çıkmak istiyorsa Türkiye'den.
Gidenler ya da gitmeyi düşünenler, size buna iten sebep neydi diye sorduk. Her gün daha da değersizleşmek. Yaşam mücadelesi ve haksızlık. Bunu yani birebir birbirine çok yakın şekilde birçok kere yazılmış bu. Düşünce ve davranışların kısıtlanması. Algı ve korku yönetimi, 5 birim emek verip 1 birim para almak, daha iyi yaşam şartları, Avrupa hayranlığım diyen var, helal olsun, açık sözlü karşım. Ülkenin gidişatı, ülkenin her geçen gün kıymetsizleşmesi, kıymetsizleştirilmesi, belki en çok gelen ve herkesin yazdığı şeyin yanına iliştirdiği bir ekonomi cevabı var. Sizi iten sebep neydi? Bu sebeplerin hepsine hak veriyor muyuz?
Evet, hepsi diyorum ve yani aynı zamanda şey yani gelecek kaygısı ama her anlamda yani kadın olarak mesela hani başıma her an bir şey gelme ihtimali. Burada da gelebilir evet. Yani dünyanın her yerinde aynı problemler var ama yani en azından böyle başına bir şey getiren insanın işte ceza alacağını bilmek falan. Yani bunlar bir kadın olarak beni çok şey yapan, rahatsız eden ve her an her şey olabilir gerginliğini bir an önce üstüme atmak istediğim bir şeydi. İşte değersiz hissetmek insan olarak yani şey, sınıfsal farklılıklar çok rahatsız edici çok fazla şey var yani aslında düşündüğümüz zaman. Evet biz belki de kendi şansımızı yarattık bir şekilde rahat çalışıyorduk yaşıyorduk işte sosyal ortamımızda çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla günlük hayatımız aslında nispeten çok da güzel geçiyordu. Ama yine de biz güzel bir hayatı yaşasak bile bazı şeylerin olmadığı anlamına ve olmayacağı anlamına gelmediği için daha iyisi neden olmasın ya da niye denemeyelim düşüncesiyle geldik. Yani kesinlikle gideceğiz ve bir daha dönmeyeceğiz düşüncesiyle değil de bir görelim bakalım başka insanlar ne yapıyorlar, nasıl bir hayat var. Yani Avrupa'yı övmeden önce de orayı bir görelim. Gerçekten orada da öyle mi? Yani eğer uyarsa orada kalalım, uymazsa başka bir yere gidelim ya da döneriz düşüncesiyle evet. Benim yani hareket noktam. Evet.
En kötü anı olur yani bize. Bir hareket olmuş olur.
Alzheimer olmayız belki. Yeni şeyler
öğreniriz. Yani. Evet. Yeni dil öğrenmeye çalışıyorsun falan evet. Bayağı. İnsanın beynini de aktif tutar.
Ben mesela buraya yerleştiğimden beri kendim böyle hani bebek gibi hissediyorum. Ki, yani her şey yeni. Yani en basit bilgisinden en karmaşığına evet. Kadar evet. Sürekli yeni bilgiye maruz kalıyorum. Bu yorucu da biraz ama çok hoşuma gidiyor yani. Sokakta evet. Yürüdüğüm bir sokak yeni. Gittiğim ekmek aldığım market yeni. Güzel evet. Yani bu bence insanı de. Bir canlandırıyor, diri tutuyor evet. Bence.
Şaşırmak güzel bir şey yani sürekli yani oradaki yerel için çok normal bir şey seni şaşırman bence güzel bir şey.
Bir de şimdi sizin bir çocuğunuz da var ve çocuk açısından da bence hani insanların karar vermede zorlandığı bir konu bu. Hani mesela ben Türkiye'de çocuk sahibi olmaya o kadar sıcak bakamıyordum çünkü işte bu gelecek kaygılarından dolayı ama burada bakıyorum insanlar hani Türkiye simülasyonu işte en zor seviyedeyse burada hani çok kolay bir seviyede yaşıyorlarmış gibi duruyor yani sokakta.
Bir de bizi hep kandırmışlar ya. Yani Avrupa'da çocuk yok, Avrupalılar çocuk yapmıyor, her yer çocuk.
Evet.
Ya ben evet ben küçük yalda oturuyorduk biz. Orada otur Asya o zaman doğmuş olsaydı hayal edemiyorum mesela bebek arabasıyla toplu taşıma zaten hiç görmüyoruz bebek. Arabanın dışında başka seçeneğin yok. İşte götürebileceğin park yok. Çok kısıtlı.
Şey... Evet burada iki çocuklu, iki köpekli falan böyle harala gürele yaşıyorlar falan ve bunlar motivasyon olarak güzel oluyor insana. Aa evet yapılabiliyormuş işte görüyoruz. Biz buraya geldiğimizde işte başlangıçta işte Asya yoktu yani. Tohumu bile yoktu yani hamile falan değildim. Çok kısa bir zaman sonra oldu. O yüzden... Betimlemem biraz. Ama insanların burada çocuklu hayatın içinde var olabildiklerini görmek insanı şey yapıyor. Ha evet ya hani neden olmasın düşüncesinde şey yapıyor. Ama Türkiye'de olsaydık yani buraya gelen arkadaşlarımız var. Çocuklu arkadaşlarımız Amsterdam'a yerleşenler falan var. Onlar için belki birazcık daha farklı sorularla işte şey yapıyorlardır, geliyorlardır. İşte orada çocuğun alışma süreci falan tabii ama biz tamamen ikimiz bavullarımızı toplayıp geldiğimiz için bizim için birazcık daha kolaydı o süreç.
Derya bir de senin storylerinde gördüm geçen. Aslen anaokulunun futbol maçına bilet verdiğini, bilet hediye ettiği evet. Gibi bir şey paylaşmışsın.
Bu akşam.
Evet bu akşam gideceğiz. Yani bugün bu akşam maça gideceğiz.
Ben de çok merak ediyorum. Bir de kümede kalıp ölüm kalım maçıymış bu ikisi maç. Bebekle nasıl maça hiç bebek de görmedim maçta şu ana kadar. Ben de merak ediyorum yani nasıl
evet, deneyim bu maç bileti hediye ettiler bize. Şey demişler yani işte Hertha Berlin maçı işte sponsorluğunda böyle bize kitamıza bilet gönderiyorlar. Biz de işte ailelerimize ve çocuklara işte böyle bir hediye şey yapmak istiyoruz. Gitmek ister misiniz dediler. Biz de dedik tabii ki neden olmasın. İlk maçı Hertha Berlin işte Stuttgart maçı olacak bu akşam. Biz de heyecanlıyız nasıl geçecek bilmiyoruz. Burada bir de şöyle bir şey var. Mesela işte anneye babaya ortak 18 ay şey veriyor devlet. Yani maaşının işte bir şey var, tavan ödeme şeyi var ve onu işte karşılıyor. Şirket ödemiyor yani. 18 ay boyunca isterse anne 3 ay kullansın, ister baba işte kullansın. Ortak bir karar veriyorsun ve aslında 18 ay boyunca çocuğunla beraber olabiliyorsun. Ama hani çoğu insan iş hayatı her yerde bir şekilde sert ve o yüzden böyle işten uzak kalmamak için özellikle kadınlar dolayısıyla kitaya veriyorlar. Burada kita diyoruz şeye, kreşe. Biz Almanlar yani.
Tabii bizim bozuldu.
Evet, bozuldu hemen şey Türkçe. Kitaya işte o yüzden çok fazla yani 18 ay boyunca aslında bakabilecekken bile yani onu devlet destekliyor olmasına rağmen yine de insanlar işte 6. aydan itibaren veriyorlar.
Kindergarten neydi ya?
İşte kitap.
Kindergarten o işte genel ismi işte aslında kitap ama şey 3 yaşından sonrası için o.
Çünkü tüm dünya kindergarten diyor.
Kindergarten evet. Evet. Mucide de Almanlar hatta.
Evet o yüzden.
Herr Froebel.
Evet. Froebel amcamız icat etmiş.
Abi bu icat mı olunmuş gerçekten ya?
Ya onun aklına geldi. İlk yapınca icat oluyor.
Evet bildiğimiz keşif. Kadarıyla öyle. Çocukları
ya, bir araya toplayın ya.
Bunlar hepimizin başını şişireceklerine bu tek kişinin başını şişirsin diye.
Bir sonraki sorumuzu soruyorum o zaman. Hiç ırkçılığa maruz kaldınız mı diye sorduk yurt dışındakilere. %32 evet dedi. %68 de hayır dedi. 32 çünkü yüksek geldi. Ben bu kadar gelmez diye düşünüyordum.
Ama ırkçılık çok basit bir şey de ırkçılık olabilir. Mesela ben bazen süpermarkette alışveriş yaptığımda böyle kendin ödediğin kasadan çıkabiliyorsun ya kasiyer yerine. Oradan çıkarken böyle rastgele birilerini seçip poşetini kontrol ediyorlar ve benimkini arada ediyorlar. Yani muhtemelen Hollandalı'ya benzemediğim için diye tahmin ediyorum. Bu bir basit bir ırkçılık örneği belki mesela.
Evet, onu anlayamıyorsun işte. Acaba ben göçmen görünümlü olduğum için mi diyorlar yoksa tamamen tesadüf mü diye. Bu bir hep muallakta kalıyor bu soru işaret. Bu soru.
Siz yaşadınız mı Okan Derya?
Ben birebir başıma gelmedi ama örnek olarak.
Evet, ben aslında yaşadım kısa bir zaman önce. Yani işte yani belki daha önce de yaşamışızdır bilmiyoruz tabii işte bu net olmayan şeyler var işte acaba işte tesadüfi mi yoksa işte karşımızdaki insanın yapısı mı öyle yoksa gerçekten ırkçı mı o bir anlayamadığımız şeyler belki olmuştur ama birebir çok kısa bir zaman önce şöyle bir şey yaşadım işte sokak röportajı yapmak için Kreuzberg'deydim. Orada iki Alman işte çift vardı. Onlarla işte konuşuyoruz. Onlar da Almanya'nın başka şehrinde yaşıyorlarmış. İşte buraya gelmişler. Kendi şehirlerini övdüler bana falan böyle. Sonra işte sen ne yapıyorsun falan filan bana soru sordular. Sonra işte nereden geldin dediler. Ben de Türkiye'den dedim. Bir anda bir adam şok oldu ve zaten şok dedi. Ve dümdüz yürümeye devam etti. Bir anda beni bıraktı gitti.
Arkasında çok acayip.
Karısı böyle döndü böyle bana bir gülümsedi falan hani kusura bakma gibi bir mimik yaptı bana. Ama ben nasıl bir tepki vereceğimi ve hani ne yapacağımı şaşırdım o anda. Ve geçtiler gittiler yani yaşadığım bariz yani tek ve şey örnek buydu.
Bir de bunu ben de şuna şaşırdım. Kreuzberg'de Türk olmalı mı şaşırdım?
Yani evet. O sohbet sırasında...
Bir de onlar evet. Berlin'li değil belki
evet, tam anlamıyla. Evet Berlin'li değildi. İşte bir şey böyle değil. O da büyük bir neşeyle konuşuyordu falan filan böyle benimle. Ama sonra işte konu nereli olduğuma gelince işte ben Türkiye dediğim anda dümdüz yürüdü yani şok dedi ve yürüdü.
Çok saçma bir.
Bu arada Derya sen böyle sarışın ve işte mavi gözlü olduğun için ben de şok derdim ama tabii ki yürüyüp gitmezdim.
Almanca kavga etmeyi de bilmiyoruz ya bir sert bir şey de söyleyelim. Yani, derdi de asla evet, olmaz.
En kötü bu yaptığınız çok kaba falan diyebiliriz yani yine.
Was ist schock, was ist?
Warum ancak?
Warum?
Ben de geçen şöyle yine böyle ırkçılık diyemem de bazen hani Türklüğe dair insanların kafasındaki algılardan dolayı böyle garip yorumlar yapabiliyorlar bazı konulara. Böyle kapalı bir alanda kaya tırmanışı gibi bir yere gitmiştim. Burada yine aktiviteden aktiviteye koşarken yani.
Boş
orada işte böyle tırmanıyorum bir şeyler yapıyorum falan. Bir tane çocukla tanıştım buralı. İşte nerelisin? Türk'üm falan dedi. Tam da o zaman bu Rusya-Ukrayna savaşı yeni başlamıştı. Ve şey dedi aa Türkiye'de misin? Çok üzüldüm şu an işte Türkiye büyük tehlikede. Rusya size her şeyi yapabilir. Ne yapıyor senin işte Türkiye'deki yakınların? Türkiye'nin yerinde olmak istemezdim. Çok zor bir durumda. Biz burada kafamız rahat gibi bir şey dedi. Aynı zamanda da iki gün önce dayımla konuşmuşum ben. Dayım diyor ki herhalde Avrupa'ya sıçrayacak bu. Sen Hollanda'da ne yapacağım diyor. Evet. Ya Yani böyle hani perception'lara göre gerçekten değişik yorumlar çıkabiliyor.
Herkes
herkes kendi başına gelmez zannediyor. Başkasına olacak.
Burada geçen hafta bir şey yaşadım. Ben de bu ırkçılık mı bilmiyorum ama ben burada işte uzaydan gelen örneklerle çalışıyorum. Gerçekten Space Station'dan gelen örneklerle çalışıyorum. Buradaki üniversitemde araştırma konum bu.
Çok iyi değil mi ya? Bence şu an çok etkilenmiş.
Bunu başka bir zaman konuşalım çocuğum. Evet.
Dur, önce ırkçılık kısmına geleceğim.
NASA'yla çalışıyor falan.
Sunumu yaptım, sonra biri bana soru sordu. Dedi ki Adana'dan uzaya kebap fırlatmışlar, doğru mu?
Doğru.
Şimdi işin, bak şimdi ben o sunumu yaptıktan sonra bana bu söyleniyor tabii. Hayır, işin kötüsünü söyleyeceğim. Doğru.
Doğru sanırım değil mi?
Bayağı da yükselmiş ya ben.
Videosu var ya, footage var ya, bildiğim videoda kebap gökyüzünden Adana'ya doğru bakıyor.
Yani şey, fikri de şey, yani böyle bir şey hayal edebiliyor olmak bence muazzam bir şey. Sana bir örnek geliyor Ece, kebap, uzaydan gelen örnek. Ben Urfa söylemiştim acısız diye.
Bir sonraki sorumuza geçiyorum o zaman. Yurt dışına gidenler en çok sizi ne zorladı, nasıl sorunlarla karşılaştınız diye sorduk. Şöyle yanıtlar var. Mantı yok. Hasta olunan zamanlar. Her şeyin yepyeni olması hem güzel hem zor. Aile ve arkadaş özlemi, kurallar ve sistemlerin farklı olması. Dil engeli. Almanya'da her şeyin mektuplaşarak hallolması. Hantal finans ve sağlık sistemi. Biri de her şey mükemmel demiş. Siz ne derdiniz? Sizi zorlayan neler oldu?
Bence dil engeli en büyük şeylerden biri. Yani Almanca hiç bilmiyorduk geldiğimizde. Yani İngilizce bile aslında şey, bir bariyer bence. 34 yaşından sonra geldik buraya. Hani sosyalleşmek için yani yabancıca çok kolay sosyalleşilemiyor. Yani istediğin gibi şakanı yapıp ortamı kuramıyorsun. Bir yerde bir sınırda kalıyor. Yani İngilizce biliyorduk ama o bile bence şey, engel. Bence en büyük şey dil engeli. Ya diğer sorunlar aslında çoğu dil engelinden çıkıyor. İşte sağlık sistemi hantal diyoruz. Ben online randevu almaya çalıştığımda 2 hafta sonraya veriyor. Ama telefonla Almanca konuşursam işte ertesi gün gel diyebiliyor. Ofise gitsem, bayağı ısrar etsem, Almanca hakim olsam o kadar, o gün bile alabiliyor. İşte aslında birçok şeyin de kök nedeni dil engeli olabiliyor. Özellikle Almanya'da bu biraz daha fazla. Diğer işte İngiltere'de zaten yok tabii de. Almanya'da Almanca gerekiyor ya biraz, evet.
Şey çok doğru ama çok özür dilerim. Hani dil bariyeri olarak değil ama Türkiye'de yabancıca dediğin anda bile komik yani.
Evet.
ya genel hepsi İngilizce, evet. Almanca
hepsi
fark etmiyor.
Hepsi yabancıca konuşuyor yani. Ya yabancıca ortamlar var bayağı. Yani,
yabancıca yaptığın şaka bir yerde kalıyor, evet. Hani.
Ne kadar eğlense de şey diyorsun bir yerden sonra. Ya, tamam güzel de yabancıca. Yani hani bir Türkçe'ye dönsek.
Evet, ya, bir tane Türk, ortamda bir Türk olsa hemen Türkçe goygoya dalıyorsun.
Şey gibi mesela bir doktora gidiyoruz. Mesela yabancıca olduğu için 5 soru soruyoruz doktora detay almak için. Ama Türk doktora denk gelince yardırıyoruz böyle arka arkaya işte yani. Her detayı soruyoruz falan.
Bilişsel gelişiminden o psikolojine bir sürü soru soruyor. Almanlık gidince.
5 soru.
Mich, Kyle.
Kısa ve net. Evet. Ya Hollanda'da yani kasiyerinden sokaktaki yerleri temizleyen kişiye kadar gerçekten herkes advanced İngilizce konuştuğu için yani ben Hollandaca bir ara öğreneyim diyordum da bir neden göremiyorum.
Ya aslında burası da öyle yani Berlin özellikle, başka şehirleri bilmiyoruz ama yani çok fazla herkes işte otobüs şoförü de İngilizce konuşuyor, markette de yani her yerde duyduğun dil özellikle İngilizce ve konuştuğun tabii işlerini her türlü halledebilirsin ve Türkçe de yani İngilizceye de gerek yok. Türkçeyle de hayatını devam ettirebilirsin Berlin'de. İşte marketinde, kasabında ya da işte çevrende, doktorunda her şeyin var çünkü Türkçe konuşan. Ama yani yine de bir aidiyet hissetmek ya da işte mesela gerçekten işlerini halledebilmek, detaylı bir şekilde bence kalabilmek için falan kesinlikle şeyle karşılaşıyorsun, Alman'la karşılaşıyorsun ve bence gerekli yani. Sonuç olarak bir yerde öğrenmemiz gerekiyordu ve hani başladık öğrenme sürecine, işlerimizin kolaylaştığını gördük. En zor şey zaten bence o kanala yani katılıyorum, dil bariyeri.
Avrupa'da ev bulmak sanırım. Yani herkesin Bu tüm Avrupa için geçerli gördüğüm kadarıyla. Ev lazım biraz.
Evet, ben de ev bulurken sürece çok şaşırdım. Çünkü mesela bir ilan görüyorum. İlan bir hafta içinde tutulmuş oluyor o ev. Ya da işte eve gidiyorsan, gördüysen, beğendiysen hemen o gün teklif vermen gerekiyor. Bir de şey de çok ilginç. İlk böyle gittiğim evi hatırlıyorum. Gireceğim, içeride biri var ve benden sonra arkamda bekleyen biri var evi görmeye gelmiş. Bir sıra akış var orada yani. Hani öyle bir talep var ki ve aynı gün teklif vermezsen tutamıyorsun zaten. Başkası teklif veriyor ve tahmin ediyorum ki Almanya'da da herhalde öyledir. Hani böyle iş kontratını, maaşını falan yolluyorsun. Evet, mesela brüt maaşının kiranın en az 3 katı olmasını istiyorlar burada orayı tutabilecek seni seviyede görmeleri için. Bayağı bir şey oluyorsun, arasından seçiyorlar. Mesela ben bir eve başvurmuştum. Beni seçmediler orada, başka birini, Fransız bir kadın seçmişler. Ama şu an tuttuğum evi daha çok seviyorum. İyi ki onu seçmemişler, her şeyde hayır var da. Bu evde ev sahibi Türkleri inanılmaz seven bir kadın, öyle birine denk geldim. Bence o yüzden bu kadar kolay tutabildim diye düşünüyorum.
Ya ben, biz cover letter yazdık yani. Ben işlere başvururken cover letter yazmıyorum. Derya'yla biz iki, işte iki kişilik bir aileyiz diye. Bir de eve giriyoruz dediğin gibi 20-30 kişiyle beraber aynı anda aynı evi geziyoruz. Hepsi rakip.
Sağlık sistemi Hollanda'da biraz dandik gibi duruyor ya. O beni biraz endişelendiriyor. Böyle şey oluyormuş. Hani ne sorun yaşarsan yaşa. Böyle bir yerin kırılmadıysa, acil bir yere gitmen gerekmiyorsa falan, seni direkt aile hekimi dediğimiz GP, General Practitioner falan sanırım açılımı, oraya gönderiyorlarmış ve sana sürekli parasetamol yazıp gönderiyormuş yani böyle ateşler içinde yansan da falan. Hani direkt o uzmanlığa kendin gidemiyorsun. Türkiye'de olur ya işte,
evet,
kardiyolojiye gideceğim falan. Burada direkt sadece ona gitmek zorundasın. Onlar eğer sana izin verirse o özelleşmiş şeye gidebiliyorsun. Özellikle çocuğu olanlar falan da ondan dert yanıyor yani burada.
Ya şey, öncelik veriyorlar aslında. Mesela yine gidebilirsin belki ama 3 ay sonrasına randevu verir. Ama aile doktoru diye geçiyor burada da işte. Hausarzt oluyor. İşte eğer ona gidersen ve o senin mesela işte atıyorum ortopediye gitmen lazım aslında ve işte acil bir durumun var. O Überweisung diye geçiyor burada işte, onu o yazıyorsa sen hemen randevu alabiliyorsun ortopediden. Gerekli görmüyorsa seni göndermiyor oraya, ilaç verip seni yani eve gönderiyor.
Papatya çayı iç de diyebilir. Evet. Biz tabii Türkiye'de özel sağlığa alışmış kişiler için bu Avrupa sağlık sistemi genel olarak tatmin etmez bence, o kesin. Çünkü özel sağlık hakikaten böyle bir müşteri gibisin ya, birçok el üstünde tutuluyorsun. Burada yok tabii. O açıdan bir şey olabilir, farklılık olabilir ama ben o kadar şikayetçi değilim. İlk geldiğimizde biraz daha şikayetçiydim de biraz da alıştık herhalde bu şeylerine, triklerine alıştık herhalde. Şu an şeyim yani, güzel, bana mantıklı geliyor.
Ama kesin bilgi, antibiyotik yazmıyorlar.
Yani. Antibiyotik çok zor yazıyorlar, evet. Keşke yazsalar.
Hayır be Hukan.
Geçen şey Asya'nın doktoruna gittik işte, bir şey kanını ölçtü. Ya maalesef antibiyotik yazmam gerekecek diyor. Ben içimden aşırı sevindim. Oh, ver antibiyotiği şöyle bitsin şu çileti.
Evet, bana da buraya gelirken arkadaşım Türkiye'den ne getireyim dediğimde antibiyotik getirdi sadece.
Hediyelik. Sen oraya viski götür, orada antibiyotik getir.
Babamlar beni ziyarete geldi bu hafta sonu. Şimdi buradalar, Krakow'dalar. Bana cam pişmaniyen getirmişler.
O da bir antibiyotik sayılır bence.
Ya antibiyotik övmeyin çocuklar. Antibiyotik biliyorsunuz direnç problemi var. O yüzden yasak tüm dünyada.
Evet evet tabii. Aa, bunu çünkü övmüyoruz da yani ben bilgi olsun diye söyledim tabii.
Kişisel olarak iyi de hissettiriyor yani ama toplum sağlığına evet zararlı bir şey.
Oğlum hayır, sendeki bakterinin ne olduğunu bilmediği için biz böyle geniş antibiyotik kullanıyoruz. Çoğu da biritik oluyor mesela. Genel aspirin gibi kullanıldığı için büyük sıkıntı var.
Evet. Evet.
Bir de bir örnek vermek istiyorum. Başım ağrıyordu inanılmaz derecede, böyle bir ilk buradaki Almanya'da deneyimim işte baş ağrıması sebebiyle doktora gittim. Ve bana nane yağı yazmış. Ben de ne olduğunu anlamadım. Nane mi yazıyor dedim. Yani normal kağıda yazdı verdi. Evet evet dedi. Rozmandan alabilirsin dedi doktor. Mesela hayatımda ilk defa yani Almanya'ya gelmişim. Hani o Türkiye'deki o reçeteler falan ve ben bir ağrı kesici en azından yazar diye bekliyorum. Nane ya dedi. Rozmanda satılıyor. Oradan alabilirsin.
Lokman ekmeğini yapacağım.
Öyle bir şeydi yani, çözümle çıktım oradan. Gerçekten de şey yaradı bu arada tabii.
Bir sonraki soruya geçiyorum. Yurt dışına yerleşmek isteyenler ne şekilde gittiniz ya da gitmek istersiniz diye sorduk ve hani tek başına mı yoksa eşiniz ailenizle mi diye ekledik. %49 tek, %51 eşim ailemle demiş. Yarı yarıya bir oran var burada.
Aslında bu soru şey değil mi ya? Sevgilim var mı yok mu?
Evet biraz o.
Ve böylece şeyi öğrenmişiz. Dinleyicilerimizin yarısının sevgisi var, yarısının yok ya.
Evet. Diğer sorularla karşılıklı kontrol edebilirsiniz. Yani.
Bu evet test etmek şimdi. Ama yok ya bak, ben şöyle bir fikrim vardı benim. Daha 20'lerimin başındayken uğradığım yurt dışı deneyimlerinde tekdaydım. Ama hani 30'lara geçtikten sonra böyle hani sevgilim olmasa dahi hani bir çift olarak gitsek belki daha iyi olur ya kafasına geçtim yani. Sevgilim olmadığı dönemde de böyle düşünmeye başlamıştım.
Katılıyorum
ben. Katılıyorum tabii, o çok büyük kolaylık bence birisiyle beraber gelmek.
Yani 20'li yaşlarda tabii üniversite öğrencisiysen istemezsin yani sevgilinle gelmek. Yani böyle çünkü belki daha rahat sosyalleşeceksin. Belki burada bir sevgili edineceksin falan. Yani biraz daha hayata bakış açın farklı oluyor. Ama 30'lu yaşlarda tabii daha kolaylaştıran, en azından işte kötü giderse de bir şeyler dayanmanı sağlayacak bir şey oluyor.
Ya peki bazen partnerlerden biri gidiyor, diğeri çok hazır hissetmiyor kendini ya da bilemiyorum diyor, düzenim var diyor. Yani şimdi böyle durumlarda ne hayırlısı oluyor ya?
Zaten bir ilişkide benzer gelecek şeyleri bekliyorsan o ilişki daha güzel gidebiliyor diye düşünüyorum. Yani bu tabii ki şey demek değil. Yani biri gitmek istiyorsa biri gitmek istemiyorsa o ilişki kötü olacak anlamına gelmiyor ama yani sonuç olarak böyle yaşadığın ilişki seni zaten birlikte hareket etmeye itiyor bence. Birlikte karar almaya, işte birlikte, ben mesela Okan'ın mutsuz olacağını düşünsem, yani Okan işte sadece ben istiyorum diye yurt dışı görüşmeleri yapsa bundan mutsuz olurdum, gitmekten vazgeçerdim diye düşünüyorum. Yani ya da onu ikna ettiğim bir zaman gitmeyi. Yani bir taraf mutsuz olacaksa ya bilmiyorum, çok zor. Ya
bu
zor.
Şekilde gelen arkadaşlarımız var bu arada. İki evli arkadaşlardan bir taraf isteyip bir taraf istemiyordu. İsteyen tarafın bu yıllar içinde 2-3 senelik bir süreçte yaptığı algı çalışmasıyla küçük.
Muhteşem.
Beyne işleyerek hepsi geldi yani bir şekilde. Hep gelenler de tabii geldikten sonra.
Bence şey de çok etkili bu arada. Ya benim ülkede gerçekten kimsem kalmadı.
Tabii.
Evet,
arkadaş kalmadı kimse, herkes bir yerlerde.
Evet yani ailemle konuşuyorum, ailem diyor ki sen git biz de geliriz sonra diyor.
Benim annem burada şu an Ece ve şey işte torunuyla zaman geçirmek için geldi falan, böyle şey diyor, yaşanır ya Berlin'de yani. Güzelmiş yani, gelip gördükleri zaman falan da o asıl o hani gurbette çocuklarım işte yaşıyorlar falan düşüncelerinden de uzaklaşıp böyle burası güzel ya, evet yani yaşanır, çocuklar için daha iyisi olsun falan düşüncesine kapılıyorlar. O yüzden böyle onlar da seviniyorlar bir şekilde. Keşke, biz hep şey diyoruz mesela, ben keşke sevdiğim herkesi toplasam burada yaşasa yani. Hani o evet, İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye cennet yani. Özlediğim çok şey var. Geçmişim yani, çocukluğum, anılarım, her şeyim orada. Ama keşke sevdiğim herkesi de getirsem de burada güzel bir, oh be hani, telaşsız da bir yaşam olduğunu herkes görse yani. İstersin ya, sevdiğin bir şey olunca öbür sevdiğin insan da yaşasın istersin. Hani öyle bir duygu içine de giriyoruz bazen.
Aynen öyle. Ben de o yüzden sürekli mesela bir iş ilanı falan görürsem niyetli olan böyle arkadaşlarıma atıyorum. Gelmişsin tam sana göre falan diye. Bir de partner konusunda bence şey önemli. Mesela ya ben işte iş ararken, ya benim erkek arkadaşım benim kadar bu konuda böyle coşkulu, istekli değildi ama ortadaydı böyle. Ve ben onun da hani iş imkanları bulabileceği şehirlere odaklandım iş ararken. Ve şu an en az benim kadar mutlu bence burada geldiğinde. Ya bir de şeye bakmak lazım. Yani bunun aslında kök nedeni ne, bunu istemek ya da istememek? Hı-hı. Ve hani bunu denersen ne kaybedersin? Hani hı-hı, hiçbir şey geri dönüşsüz de değil yani.
Değil,
yaşadığımız her şey bir deneyim, hı-hı, zenginlik. Bunlar dönüşsüz şeyler olmadığı için o adımı atmaya, o cesarete değer diye düşünüyorum ben.
Kesinlikle. Evet,
yani. Ya tabii en güzel şey burada mecburi değiliz. Yani işte buraya mecbur sebeplerle gelen ve ülkeye dönemeyenler var ya da işte savaş sebebiyle gelenler falan. Bu tamamen bizim tercihimiz ve kararımız. Başka bir şeye karar verirsek dönebiliriz. Bunu biliyor olmak çok büyük bir rahatlık zaten yani.
Aynen öyle. Bir sonraki soruya geçiyorum. Üniversite yıllarında Erasmus ya da Work and Travel gibi fırsatları kullandınız mı diye sorduk. %48 evet, %52 hayır demiş. Hangilerini değerlendirdiniz ve nasıldı diye sorduk. Yani eksiksiz Erasmus diyen herkesin hayatımdaki en iyi yıldı, aydı demesi çok acayip bir detay.
Neler yaşanıyordu acaba Erasmus'ta? Hiç gitmediğimiz için bizim için de bir karanlık böyle.
Evet. İkimizin de deneyimi yok. Yani üniversite döneminde ikimiz de yurt dışı tecrübesine sahip olmadık. O yüzden belki de sonradan işte bir gidelim görelim şeyine daha çok kapılmış da olabiliriz, bilmiyorum.
Bunun dışında şöyle yanıtlar bir de gelmiş. Las Vegas'ta İTÜ'nün karşıladığı burslu poster sunumu yapmıştım. Yüksek lisansla bir dönem staj yapmıştım. Bol gezmeli, eğlenceli bir dönemdi gibi böyle farklı yanıtlar da gelmiş. Ama çoğunlukla Erasmus'la hepsi hayatlarının en iyi yılı olduğunu söylemiş. Ben de mesela böyle işte ücretsiz diye sırf Romanya'nın Yaş diye bir şehrine gitmiştim. Ürdün'de Amman'a gitmiştim. Yani üniversitedeki fırsatları kullanmak için her yere gidilir ya, neden olmasın. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yurt dışında yaşayanlara sorduğumuz bir soruydu bu. Yaşadığınız yerde karşılaştığınız en ilginç şeyler nelerdi diye sorduk. Şöyle yanıtlar var. Hollanda için devlet görevlerinin kibarlığı, dolu yağarken dahi bisiklete binmeleri, öğlen yemeğine her gün evden ekmek sandviç getirmeleri diye Hollanda özelinde bir yanıtlar gelmiş. Vergi zamanı fazla vergiyi geri almak. Türkiye'de de vardı bu bir ara. Türkiye'de kaba hareketlere o kadar alışmışız ki orada bunlar normal olmuyor. Mesela selektör yakmak, trafikteki arabaların yayalara şehir içinde hemen her koşulda yol vermesi, Tinder'daki erkeklerin çok saygılı ve düzgün olması. Almanya'da akşam 8'den sonra sokakların bomboş olması. Sokakta yanınızdan geçen yabancının selam vermesi gibi yanıtlar var. Siz ne derdiniz?
Benim ev ararken de herhalde en ilginç gelen mutfaksız evler görmek. İlk gezdiğim ev mutfaksızdı. Dedim herhalde ev sahibi sonradan yaptıracak ama buranın o bir şeymiş. Yani normal bir şeymiş. Bir de 20-30 rakiple beraber aynı evi görüyor olmak. Hemen o an başvurma gerek. Bunlar da bayağı tuhaf gelmişti bana yani şey. Bunlardan bir haber gelmiştik de buraya.
Evet. Mutfaksız nasıl yaşıyorlar ya?
Yok yani dolapları yok. Gider falan var. Kendini yaptırmanı bekliyor. Giderken de götürmeni bekliyor. Böyle
taşınırken yaptırdığın şey. Mutfağı götürüyorsun yani boş. Yani Berlin evli, Almanya evlerini birlikte gezelim adlı videomuzda. Yani gerçekten çok değişik bir kültür. Bana da çok garip geldi. Çünkü yani tamamen fayans döşeli bir oda var. Sadece işte gider koymuş oraya. Sen istersen oraya yaptır diyor. İstemezsen yaptırma diyor yani. Sen bilirsin diyor. O yüzden böyle şey garip bir şey kültür. Giden götürüyor mutfağını.
Ben geçen şeye çok şaşırdım. Yani bu Hollanda üzerinde bir şey değil de benim çalıştığım ekip çok international, her yerden insan var. Onlarla dışarı çıkmıştık geçen gün. Bir kan grubu muhabbeti oldu ve ortamdaki neredeyse kimse kan grubunu bilmiyordu. Ben buna çok şok oldum.
Ha, evet, doğru.
Öyle bir şey var burada da.
Biz de Asya'nın bilmiyoruz herhalde. Ya da bize söylemediler mi? Öyle bir ya, şeydi.
Bilmiyoruz hala Asya'nın kan grubunu.
Hiçbir yerde yazmıyor.
Burada da şeylerde, billboardlarda falan görüyorum işte. %61 Alman kan grubunu bilmiyor falan diye.
Billboard'a taşıyacak kadar da şey ilginç değil.
Evet yani şey yani.
Farkındalar da.
Farkındalar.
Yani biz farkındayız diyorlar.
Evet. Ya Türkiye'de çok konuşulan ve hemen böyle adını saydın nerelisin? Kan grubun ne falan gibi soru geliyor yani.
Geliyor mu?
Yani işte çocukluğumuzdan itibaren bildiğimiz bir şey. Bil derler yani çocuğa. Kan grubunu bil falan. Ya evet işte. Cüzdanına yaz bir şey olursa falan diye. Ama yani burada demek ki çok ihtiyaç duyulan bir şey değil.
AB genel verici sıfır bilmem ne falan. Bunu tabii belki biyoloji derslerimizde, fen derslerimizde büyük bir yer kapladığı için evet. Biliyoruz bu kadar.
Bir de, hayır, belki bunun temel sebebi kan kan istiyoruz. Kan duyurusu çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız bir şey ve hala ihtiyaç duyulduğunda evet. İnsanların kan grubunu bilip yardım vermeye gerekmesi. Bu bunun temel sebebi de bankamızın güçlü olmaması. Kan yeterli kan bulmaması. Muhtemelen Almanya'da böyle bir kan ihtiyacında bankadan çat diye çekiyorlar yani insanlara duyuru çıkmıyorlar.
Güzel bir veri olabilir. Yurt dışına taşınacağınız zaman kan grubunu bilmiyorsa insanlar sağlık açısından bir tık daha gelişmiştir diye bir yorum yapabiliriz.
Ben buna çok şaşırınca onlar da bana şaşırdı. Ne yani işte date çıkınca kan grubumun ne diye muhabbet mi dönüyor Türkiye'de? Niye bunu biliyorsunuz ki falan dediler bana.
Bir de evet desek. Develerimizde gezerken birbirimize bunu
deveden düşünce kan lazım oluyor. Bir de şey beni biraz geriyor ya. Burada insanlar inanılmaz sportif. ve sürekli bir spor muhabbeti, özellikle iş ortamında. Mesela biz geçen gün Belçika Gent'e bir ekip toplantısına gittik. Yani zaten işte iş için gittik ve sabah 9'da başlıyor toplantılar. Ve insanlar şeyi planladı aralarında konuşup. İşte sabah koşusuna kimler çıkıyor? 7'de koşu için buluşalım dediler ve gerçekten 7'de çıkıp koştular, sonra toplantıya geldiler.
Allah Allah. Ya bana koşmak, yani burada da herkes, bir de ben acelem yoksa koşmayan bir insanım. Bana
ben de.
Kafamda şey yapamıyorum. Sabahın altısında insanlar koşuyor burada hakikaten.
Ben, biri beni kovalamıyorsa asla koşmam yani.
Ben mesela işte durup dururken koşarsam gülerim gibi geliyor.
Bu uç nokta.
Bunu aşmak için şey yapacağım. Geçen Primark'tan böyle çok ucuza şey vardı. Koluna böyle telefonunu takmak için taktığın aparatımsı bir şey var ya. Kendime motivasyon olsun diye gittim, onu aldım. Sanki her gün koşuya gidiyormuşum.
Bir de herkes sana bakıyormuş gibi olacak şimdi, değil mi?
Evet. Ama koşacağım yani. Kararlıyım.
Karşılaşırsak gülerim ama.
Benim mesela şimdi ekipte yeni bir müdürüm olacak. Japonya'dan katılacak, o da gelecek ekibe. Geçen kendi anlattığı böyle bir sunum bir şey oldu. Adam şey dedi, işte hobilerim neler? Her ay en az 150 kilometre koşarım dedi.
Yani Japonlar da koşuyormuş demek.
Evet.
Yani Japon mu? Film adı gibi oldu.
Yani ülkeleri küçük ya, biraz çok şey...
Bir de şey oluyor mesela, işte dışarı içmeye gidiyoruz. Ekipten işte Hollandalı biri erken ayrılıyor. Diyor ki yarın işte 60 kilometre bisikletimle yol yapacağım diyor. Buna vücudum hazır olması lazım. Ben gidiyorum diyor falan.
Tren bileti yok buydu gibi şey. Akıllara geliyorum da.
Böyle değişik yani, ben daha sportif olmalıyım kesinlikle. Bu konuda çaba sarf edeceğim burada.
Bir de bisiklet demişken burada da aklıma geldi şey, ya küçücük çocuklar işte mesela Aslı 2 yaşında ve Kita'daki arkadaşları bisikletle gidip geliyorlar.
Evet, çok şaşırdım.
Çok şaşırtıcı yani, kırmızı ışıktan geçiyor falan böyle. 4 yaşında galiba, 4 yaşından sonra tek başına gidip gelebilir, pardon ilkokul 4'ten sonra böyle bir şey, ama anne baba ya da yanında biri olması gerekiyor. Ama oğlanlar da her zaman kendi bisikletleriyle gidiyorlar yani. Çocuk ani bir şey yapsa kendi bisikletinden inip çocuğu kurtarabilecek bir pozisyonda olmuyorlar. Kilometrelerce çocuklar bisikletle gidiyor. Çok şaşırtıcı bir şey yani.
Bir şey soracağım. Hani bu ne bileyim eskiden beri bir algı var ya, bu Avrupalılar çocuklarını sallamıyor. İşte yere düşüyor çocuk, yere kapaklanıyor. İşte kumları ağzına sokuyor falan. Ailesi kenarda gülüyorlar.
Güzel, gülüyorlar. Nasıl düştü bak.
Öyle mi oldunuz siz yoksa?
Ben bilmiyorum ya, ben öyle bir şey gözlemlemedim açıkçası. Evet. Yani bizim gibiler hani.
Yani biz de çok biz de çok aşırı şey değiliz. Pipirikli derler ya, öyle anne baba değiliz yapı olarak. Okan da ben de daha böyle sakin, ama işte mesela işte atıyorum trende camı yalıyor. Okan şey diyor, bağışıklık kazanıyor, yalasın. Evet.
Çocuklar. Tamam, siz de olmuşsunuz öyle.
Belki de evet, buranın havası.
O yüzden dikkatimizi çekmedi diğer anne. Ama şey vardı yani. Muhtemelen kültürel farklar vardır da o kadar detaylı şey bilmiyoruz.
Gözlemleme evet, şansımız yok açıkçası. Sosyal hayatta çocuklarıyla görüştüğümüz bir şey yok.
Çok az, dostlarımız evet. Yok.
Camı yalıyor, ben okeyim diyor.
Evet.
Sonra bak, da işte antibiyotik az kullanıyorlar. Evet. Böyle. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yurt dışında yine yaşayanlara sorduğumuz bir soruydu bu. Yurt dışında yaşam kurmak isteyenler için tavsiyeleriniz neler dedik? Şöyle yanıtlar geldi. Yine bu dil konusu, taşınacakları yerin diline gelmeden mutlaka öğrenmelerini tavsiye ederim. Biri gelmeyin demiş. Biri demiş ki size söylenen bütçenin bir %30 kadar fazlasını giderken cebinizde tutun, çok ekstra çıkabiliyor. İlk 6 ay kesinlikle alışma süresi, sabretsinler, her şey sonrasında harika oluyor diye yanıtlar gelmiş. Gerçekten ilk başta gelince belli bir miktarda parayla gelmek bence önemli. Çünkü mesela ben şeyde biraz gergin hissetmiştim. Bir de tam da Türk lirasının euro karşısında inanılmaz kan kaybettiği bir dönemde geldiğimde. Burada ev tutacağım. Ev için 2 depozito, bir de ilk kirayı istiyorlar. Etti 3 kira. ve bayağı bir miktar evet. para yani. Ve benim şirketten buradan başlarken işe genelde, bu arada iş arayanlar aklınızda olsun, böyle ayak bastı parası tadında bir para alabiliyorsunuz. Burada yaşam kurmak için size verdikleri böyle bir bonus para olabiliyor. Bunu bana şirket vereceği için aslında kafam rahattı ama zamanlama öyle bir denk geldi ki onu benim cebimden vermem gerekti depozitoyu ve o parayı. Hani orada bir gerildim mesela.
Kesinlikle doğru bence. Bir bütçeyle gelmek gerekiyor.
Nasıl tavsiyeleriniz olurdu?
Bence ya benim çok kısa iki sağlam bir gerekçeyle gelmek lazım ki sonra işler biraz daha zorlaştığında tutunabilecek bir dal olsun. Bir de bence en önemlisi yani bizim için bizim gibi sonradan gelmiş bir Türk komünitesi kurmaya çalışmak lazım. Yani özellikle bir 30 yaş ilerisi için söylüyorum.
Ya bir WhatsApp grubu, kasap mesela.
Kasap anlamadım bu arada. Neden grup yani, neden?
Bu arada mantı grubu da varmış ayrıca. Başkalarından da öyle şeyler öğrendim.
Grup değil mi yani? Gruba yazıyorsun.
WhatsApp grubu ya. WhatsApp grubu üstünden herkes birbirinin siparişini görüyor.
Peki neden öyle?
2 kilo incik, 2 kilo dana kuşbaşı Döş. Yazıyor. Ve ev adresini yazıyor, ismini yazıyor. Oraya yolluyorlar.
Peki sonra neden grup kasap hakikaten? Rota oluşturup gruba atıyor. Diyor ki bugünkü rotamız şöyle diyor. Şu adreslere şu sırayla gideceğiz diye bir Google Maps rotası atıyor.
bu ay iyi incik yediniz diye böyle küçük yorumlar. Enteresan hakikaten.
Burada da her şeyin grubunu duydum. WhatsApp grubunu duydum da bunu duymamıştım yani. Bayağı iyiymiş kasaba direkt sipariş verebilmek.
Yani grup olmasını anlamadım ben. Direkt de yazabilirsin.
Evet aynen.
Ay, asıl onu ben hiç anlamadım yani. Herkes birbirinin siparişini görüyor. Ben niye Adnan Bey'in 8 kilo kuşbaşı aldığını
nerede? Diyeyim ki mesela. Nerede? GDPR nerede?
Ben bu bilgiyi unutamam. Yani Adnan Bey ne yapacak 8 kilo kuşbaşıyı
mesela? Evet. Anlık yükselişleri görüyorsun değil mi? Bir anda 12 kilo söylüyor sonra hiçbir şey yok falan. Ne oldu acaba o günde?
Ya bu arada özelden yazanlar da oluyormuş da adam yine de rotayı gruba atıyor yani. Saat kaçta onların geleceğini, expectationlarını ona göre yönetiyorsun.
Ama falan. Bence dediğim gibi şey Türk komitesi bence önemli. Yani böyle az önce konuştuğumuz yabancı candan ziyade insan bir sonradan gelen Türklerle özellikle bir sosyalleşmek istiyor.
Evet o ama önemli. Aynı zamanda şey de önemli, yabancı arkadaş da önemli. O da işte gerçekten yurt dışındaysan işte daha farklı kültürler tanıman açısından falan da çok güzel ve önemli bir şey. Tabii dönünce Türkiye'ye atıyorum bir gün oldu da döndün. Yani en azından farklı insanları tanımış olmak büyük bir kar olur bence. Benim şeyim, tavsiyem yani bilmiyorum sadece şey diyebilirim. Böyle gerçekten çok büyük işte laflar söyleyerek işte ondan sonra dönmeyeceğim ya da işte orada hayatım çok bambaşka olacak falan ya da işte Türkiye'den gidiyorum işte hayatım kurtuluyor bir bakış açısına sahip olmamak. Yani dünyanın her yerinde benzer sorunlar var. O yüzden karşılaşınca yani gittiğiniz yerde de muhtemelen benzer sorunlar vardır. Yani bir şeylerle muhtemelen aynı sorun olmasa da başka bir sorunla karşılaşacaksınızdır. Halledebileceğini bilmek, işte daha önce bazı başka insanlar gelmiş, yaşamışlar, ben de yapabilirim düşüncesi. Olmadı en kötü dönerim. İşte Türkiye'de orada bir yerde bir seçenek düşüncesine sahip olmak bence güzel. Bunu da bir tek tavsiye edebilirim.
Teşekkür ederiz. Ben şeyi eklemek istiyorum. Biz bu hani konuyu konuşurken şeyden hiç bahsetmedik aslında. Hani yurt dışına yerleşmek çok kolaymış, iş bulmak çok kolaymış gibi belki sound etmiş olabiliriz diyeceğim iğrenç bir plaza Türkçesiyle. Ama yani gerçekten çok zorlu bir süreç. Ben yani 1,5 yıl mesela aktif yurt dışında iş aradım. Tabii ve ki. Hani çok fazla ret alıyorsun. Hani insanların yılmamasını ben tavsiye ederim. Çünkü gerçekten istikrarlı bir şekilde yeterince uğraşırsanız ama bu yeterince bayağı yani fazla uğraşmak
gerekiyor. İyice yani. İyice.
İyice. Başvurdu.
Yani moral bozmamak lazım. Zaten size yani Türk birini almak için o şirketin ekstra bir masrafa ve uğraşa girmesi gerekiyor size çalışma izni vesaire ayarlaması için. O yüzden biz yani Avrupalı biriyle asla aynı şartlarda değiliz. Bizim iş almamız çok daha zor. Özellikle global firmalar ya da Ece hani akademik hayattan ilerliyor. Daha akademideyseniz o ortamlar size bu imkanları daha kolay sunabiliyor. Ama yılmadan devam etmek lazım. Bir de bakın şu çok işe yarıyor ama bunu tabii herkes yapamaz rahatça. LinkedIn'de şeyini konumunu iş aradığın ülkeye almak gerçekten oradan headhunterların sana ulaşmasını sağlayabilen bir şey ama bunu yaptığınızda tabii ki iş arkadaşlarınız ne oluyor diyebilir.
Mevcut yöneticileriniz bir
yanlışlıkla yapmışım falan dersiniz.
Sabah koz yatağındaydın. Ne ara Lüksemburg'a gittin?
bayağı fark ettiriyor. Yani benim mesela erkek arkadaşım iş ararken onu yaptıktan sonra çok daha kolay aktı geri kalan işleri ve ilk görüştüğü işe kabul aldı. Çünkü vizesi vardı burada, çalışma vizesi.
Onun evet. Ama bu güzel bir şey. Evet. Çünkü arayan insanlar da yani şey, o lokasyon bazları aradığı için direkt onların filtresine takılmış.
Ama tabii öncesinde şey, vizesi olması gerekiyor tabii bu senin söylediğin şeye göre, değil mi?
Vizesinin olmadığı baştan
söylenir. Vize olmadan da konum öyle yapılıp yani bir şekilde o headhunter'ların seni daha çok bulmasını sağlıyorsun. Hı. Son sorulara geçiyorum. Şöyle bir şey sormuştuk. Yurt dışındakiler en çok neyi özlüyorsunuz? Bolca peynir yanıtı gelmiş. Peynir. Kokoreç diyen var. Türk yemeklerini, annemleri ve yakın arkadaşlarımı, iş yerinde goy goy geyik yapmayı gibi yanıtlar var. Siz ne derdiniz?
Evet, iş yerinde goy goy hep üçüncü kere bahsedeceğimiz yabancıca gelmiş, gelip çatıyor. Biz neyi?
Yani ben yine Berlin övüyüm. Burada her şey var. Yani işte markette böyle Türkiye'de canının istediği, alıp almak istediğim şey varsa gecenin bir yarısı da gidip bulabiliyorsun falan. O yüzden Berlin...
Kokoreç yok. Yani... Kokoreç çok az. Yani iyi değil. Tantuni herhalde pek yok.
Yani evet, ama çoğu şeye ulaşılabilir ama durumda. Ama
özlüyoruz diyemem ya. Ben çok böyle aklıma gelmiyor durduk yere. Evet. Hani benim de. Türkiye'ye gidince severek yiyoruz. Evet, ama yani burada neyi arkadaş çevresini özlüyorduk başlarda. Şimdilerde artık pek de kimse kalmadığı için özleyecek bir tek işte yaşayan aile kalmış oluyor.
İşte tabii böyle İstanbul'u da insan özlüyor. Özlemiyor değil yani. Güzel bir İstanbul hayali olmayan, böyle hep orada durduğunu bildiğin, işte oradayken onu yaşayamadığın bir İstanbul hayali var yani, hep böyle özlediğin.
Buraya böyle küçük bir altta fon müzik yakışır bence.
Son sorumuz da şuydu. Yurt dışına gitmek isteyenler, sizi bu konuda korkutan şeyler varsa neler? Şöyle yanıtlar geldi. Ailemden uzak kalmak, oraya uyum sağlayamamak, dil bariyeri, burada keyif veren şeylerden, hislerden, anlardan uzak kalacak olmak, FOMO dediğimiz, FOMO geldiği için devamında olmok diye okudum. İş bulup bulamama durumu, aile demiş yine biri, künefe olmaması demiş biri, böyle yanıtlar var.
Künefe olmaması engelliyor.
Yani ben mesela buna şey diyebilirim. Şimdi bir kariyer yapıyorsun, senelerce çalışıyorsun. İşte mesleğinde kendini en iyi ifade edebildiğin bir yerdeyken. Yani belki emeğinin karşılığını alıp almamak başka bir şey, ama en azından kendini ifade edebildiğin ve işini gerçekten yapabildiğini düşündüğün bir zamanda her şeyi toplayıp başka bir ülkeye gidiyorsun. Kendini baştan kanıtlamaya çalışmak ve ana dilin olmayan bir dilde gerçekten böyle iyi işler yapabilmeye çalışmak bence kolay bir şey değil. Buna bu cevabı verebilirim belki.
Sen sıfırdan başlama hissi başlı başına bence zor bir şey yani. Evet. Biraz hani hem cesaret isteyen ama işte.
Ama iyi olduğun şeyleri bile, mesela çok iyi olduğunu düşündüğünü bildiğin şeylerde bile baştan ispatlamaya çalışmak ve iyi olamamak falan, böyle aslında çok kolay şeyler değil.
Aslında çok kolay değil ya genel olarak taşınmak yani.
Her şey zor.
Başta. En kötü ne olabilir gibi düşünüyoruz ama evet, bir baştaki o düşünceyi kırmak kolay değil. Yapabilir miyim düşüncesini.
Tutunuyoruz ya, yapıyoruz bir şey.
Tabii ya, tutunuyoruz, biz alışmışız.
Ya bir de mesela biz ya. Biraz mesela bunu belki de dramatikleştiriyoruz. Avrupa'da birçok kişi oradan oraya sırt evet, çantasını alıp zaten yıllardır göçmüş. Çok da var mesela, Fransız gelmiş işte. Oradan Hollandalısı gelmiş, işte Danimarkalısı gelmiş. Onlar da burada yaşıyorlar. İngiltere'den gelmiş. Onlar da Berlin'de yaşıyor. Belki onlar bizim kadar şey dramatikleştirmiyorlardır. Olayı büyütmüyorlardır. Olmadı, çantamı toplarım, başka yere geçerim falan diyordur. Ama bizim için birazcık daha şey, kültürel olarak o işte, sen söylemiştin Nagihan daha önce, işte zaten evlenene kadar ya da işte başka bir yurt dışında yaşayana kadar ekonomik olarak çalışsan bile ayrı bir eve geçemiyorsun ya, kültürel hı hı. olarak falan. O yüzden bambaşka bir yeniliğin içine girmiş oluyorsun yurt dışına gitmekle falan, böyle hepsi aslında şey, bizim kültürel kodlarımızın da verdiği zorlukları.
Evet, bu enteresan yani. Bir İspanyol aynı gurbete gidiyorum gibi, bir Torontolu gurbete gidiyorum gibi düşünüyor mu acaba bizim gibi?
Evet. Ya ama onlara gurbet gibi olmuyor ki. O sanki Balıkesir'den çıkıyor, Manisa'ya yerleşiyor gibi.
Ama niye? Onun için de çok şey,
kültürden başka değişiyor. Ailesi orada falan yani sonuçta. Burada Arjantinli mesela işte şey, arkadaşım var. O da geldi burada yaşıyor falan. Gurbette düşünüyor mu mesela kendini?
Arjantinli düşünebilir. Arjantin uzak.
Uzak. Aa işte. Yani biz biraz daha belki şeyiz. İşte evden çıkana kadar zaten hep böyle bir işte yurt dışına gidene kadar ya da evlenene kadar falan bir aileyle kalma şeylerimiz var ya, ekonomik açıdan ya da işte başka açıdan. O yüzden böyle zaten nereye gitsek yenilik olmuş oluyor bizim için, değişik, zor yani. Yenilik derken biz zorluğa yani değişime adım atmış oluyoruz.
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyerek bölümümüzü sonlandırıyor
muyuz? Hiç duymamıştım yani. Çok güzel bir lafmış.
Çok iyi laf. Bu yaz bunu bir kere.
Bunu ben de sen yaz.
Ha, biz çok teşekkür ediyoruz ya.
Biz teşekkür
ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz süper biz sohbet için. O zaman hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın. Kolay evet, gelsin size Mayıs de.
Mayıs isteyen herkes de yeni hayatına böyle güzel bir şey yapar.
Londra'da, Amsterdam'da.
Evet, sizler için de. Dinleyicileriniz için de.
Amsterdam'dasın değil mi?
Ben Amsterdam'dayım aynen. Amsterdam merkez.
Amsterdam merkez mi yoksa Amsterdam gibi görünen Utrecht falan mı?
Merkez merkez. Merkez. Tamam. Devamında merkez. Siz tahmin edin cümlenin falan.
Amsterdam merkez. Doğru, orada biraz patlıyor olabilir.
Tamam, akıllı oluyoruz merkez. Görüşürüz o zaman.